ayrım 16, sayfa 119. Amberlerin dairesinin altında ve üstünde birer ikişer yaş arayla kuzenleri oturuyordu. Görünmeyen oyun arkadaşları, hayaletler ve hayvan ruhlarıyla oynayarak geçen bir hayattan sonra gerçek insandan arkadaşları olacaktı şimdi. Mahremiyetini bozan, sevimsiz bir durum olarak görüyordu bunu Amber. Çocuklarla oynamak yerine kendini resim yapmaya verdi. Ama diğer kızların çizdiği güzel tuvaletli prensesler yerine ev resimleri çiziyordu o. Sarmaşık ve asma dallarının gerisine gizlenmiş, başka boyutlara açılan kapıları, pencereleri ve duvarları olan büyülü evler, kuleler, kubbeler, gizli bahçeler resmediyordu. Binadaki bütün odaları tek tek çiziyor, kağıt bebekler hariç hayali varlıklar ve hayali mekanlarla donattığı kendi hayali evrenini yaratıyordu. Odadan odaya geziniyor, renkleri, fırçaları ve boş alanları arayan ellerinin dürtüsünü takip ederek içindeki bir ses onu çocuk olmanın sınırlarından kurtarıyormuş gibi boşlukları kendi kendine dolduruyordu. İskender Bey'in onun için yaptığı rulete benzer renk çarkını döndürüyor, sarıları kırmızılarla, mavileri kırmızılarla ve mavileri sarılarla karıştırıyordu. Zıt renklerin karışarak turunculara, yeşillere ve morlara dönüştüğünü keşfetmişti. Birbirini tamamlayan renklerse koyu ve tarifi zor renkler yaratıyordu. Yeşille karışan kırmızı ya da mor, mavi ve turuncuyla karışan sarı bulanık, kasvetli renkler çıkarıyordu ortaya. Pazartesi günleri kadınlar kurulan büyük semt pazarına akın ettiklerinde Amber evde kalırdı. O gün de sulu boyaları her yere saçmış, halıları pastel kalemlerin tozlarıyla lekelemiş, beyaz duvarlara kömür boyası sürmüş, perdelere neft yağı bulaştırmış, mutfak taşlarını bezir yağıyla yapış yapış etmiş, antreyi bile yağ lekeleriyle bezemişti. Pazardan dönen Kamile, Amber'in yarattığı karışıklığı görünce onu azarlamış, poposundan dövmüş ve bir daha böyle yaparsa bütün boyalarını elinden alacağı tehdidini Kadri, Anadolu'nun kasvetli ipek diyarlarına yaptığı yolculukları sürdürüyordu. Ama artık devletin ipek işletmelerinde ücretli çalışan bir görevliydi. Bu seyahatlerinde fabrikaları ziyaret ediyor, işçilerle yönetim arasında sürekli büyüyen sorunlara çareler arıyordu. Eve güçten düşmüş ve mutsuz dönüyordu. Kendi seçimi olmayan bir hayata hapsedilmiş gibiydi. Ama kendini ailesinin birbirlerinden ayrılmaz, bozulmaz ve kalıcı bir varlık olduğuna inandırıyordu. Çünkü başka hiçbir şey öyle değildi. Bununla birlikte ailenin öteki direği olması gereken Alaaddin'in yokluğunu içine sindiremiyordu. Kısmet işte, talihin kötü bir cilvesi diye açıklamaya çalışıyordu. Ya hepimizin kısmeti böyleyse demişti Kamile. Ya kısmetler peş peşe topluca geliyorsa? Pek muhtemel değil diye cevaplamıştı Kadri. Oysa geriye bakıp düşünürseniz çoktan o kısmetin gölgesinde oturuyorlardı. Bir gün Kadri'nin düşünme odasının kapısını aralık bulan Amber odaya girdi ve Kamile'yi elinde bir tornavidayla Kadri'nin özel eşyalarını ve masumane erkek sırlarını sakladığı çalışma masasının kilidini kurcalarken yakaladı. İrkilen Kamile bir yılan gibi tıslayarak Amber'i başkasının odasına girerken daima kapıyı tıklat diye azarladı. Ama burası senin odan değil ki anne. Annene karşılık verme. Utanılacak ya da zararlı bir şey yapmıyorum ben. Sinema yıldızlarının resimlerini görmek istiyorsan kapa çeneni şimdi, tamam mı? Amber, annesinin arkasından dikiş odasına gitti. Kamile'nin yanında kanepenin üstüne attı kendini. İkisi birbirlerine sokulup resim albümünün sayfalarını karıştırmaya başladılar. Saçları bir yantinli, omuzları açık saten elbiseleri içinde, yetersiz beslenmiş çocuklar gibi duran incecik film yıldızlarının, arka planda okyanus aşan gemilerin, tenis kortlarının neon tabelalar arkasındaki çatı katlarının ve Hollywood stüdyolarının fotoğraflarına baktılar. Kim bu anne? Ha, o mu? O babanın en beğendiği artist, Dolores Del Rio, dedi Kamile. Tıpkı sana benziyor. Evet, zaten baban herhalde bu yüzden evlendi benimle. Sahi mi? Peki senin ev sevdiğin kim? Diye sordu Amber. Birbirlerine sarılmış kadın erkek resimlerine bakarak ve cazibe denen şeyin manasını anlamaya çalışarak yaprakları çevirdi. Amber'in plajda gördüğü, göğüslerinden, kollarından, hatta sırtlarından kıllar fışkıran adamların aksine gömleksiz göğsü adeleli ama kılsız bir adamın resmine rastlayınca Kamile'nin yüzü ışıldadı. Ankara Kalesi'nin sokaklarında bakır döven çingene erkekleri gibi arkadan bağlanmış eşarp takan ve tek kulağında küpe olan bir adamdı bu. Elinde kınından yeni çıkmış bir kılıç tutuyordu. Kılıç o kadar parlaktı ki ucunda minicik bir yıldız çakmıştı. Cornel Wilde dedi Kamile cıvıldayarak. Ben onu pek beğenirim. Baksana şuna. Kalemle çizilmiş gibi güzel hatlarına, şehvetli dudaklarına, muhteşem bıyığına bak. Islak dudaklarıyla Linda Darnell'in üzerine eğilmiş, melankolik bir arzuyla baygın baygın bakan bir Cornel resmi daha. Biliyor musun? Amber adlı kitaptan esinlenerek Amber adını verdim sana. Cornel'in oynadığı harika bir filmini çevirmişlerdi bu romanın. Ne müthiş adam ama. Bir tesadüf ama çok uzun yıllar sonra annesinin gençlik düşlerini süsleyen bu çekici erkek Amber'in gerçek dostu oldu. Ama artık bu dünyayı terk etmenin eşiğine gelmiş, mumya gibi yaşlı ve acınacak bir adamken. O filmi belki 10 kere gördüm diye devam etti Kamile. Büyük annen Esma öğle uykusuna yattığında gizlice sıvışır sinemaya giderdim. Esma yalnız başıma gitmemden hoşlanmazdı. Kaynanalar oğullarının karılarını denetlemeyi severler. Umarım senin öyle bir kayınvaliden olmaz. Nurlar içinde yatsın. Esma horlarken ben sıvışırdım. Kız arkadaşlarımla buluşup İzmir'deki Elhamra sinemasına, matineye giderdik. Cornel'in fotoğraflarına bakarken Kamile'nin kalbinde bir özlem uyandı. İmkansızlığını bildiği bir arzu dalgası. Yalnız Kamile değildi böyle hisseden. Papatya, Ayda, hatta ekşi suratlı Sibel bile bu matine yıldızının erkeksi cazibesinden büyülenir, sahibinin sesi gramofonunda şarkılarını dinledikleri Latin aşıklarıyla ilgili hayaller kurarlardı. Bütün ortak hayalperestler gibi aralarından biri bir gün hayallerin ötesine geçecekti kaçınılmaz olarak. Ama bu Kamile olmadı. Rodrigo, İpekçi ailesinin hayatına nasıl girdi ve onların kaderine sıkı bağlarla nasıl eklemlendi? Bu hikaye adeta bir klişe, bir senaryo gibidir. Kim olduğu, nasıl giyindiği, kadınların hayallerindeki kahramana tesadüfen ne kadar benzediği bile bir film öyküsüdür adeta. Onun gibi romantik bir adamın, İpekçi kadınlarının mahrem alanına bu kadar yakından girmesi en baştan tehlike demekti. Buna hiç şüphe yok. Ama derler ki, tehlikeden kaçtıkça tehlike yatağınıza gelir. Geldi de. Her şey Sibel'in oğullarının sünnet düğününde başladı. Sünnetten haftalarca önce bir yemek çılgınlığı başlamıştı. Hamallar sırtlarında küfe küfe yiyecekler taşıdılar her gün buraya. Yaşlı kadınlar tombul bacaklarıyla alçak masaların altında bağdaş kurup incecik, adeta şeffaf, kocaman kocaman yufkalar açtılar. Tepsiler dolusu börek, baklava ve yoğurt tahtaları taşındı fırınlara. Kavrulmuş fıstıklı, kuş üzümlü, yağlı pilavlar pişirildi. Akla gelecek her türlü sebze, kümes ve ev hayvanıyla, deniz ürünü etiyle dolmalar sarıldı. Patlıcan dolması, biber dolması, domates dolması, kabak dolması, yaprak dolması, enginar dolması, bıldırcın dolması, midye dolması, şu dolması, bu dolması. Generalin emireri, ayak oğlanı Mehmet, köyünden birkaç kuzu getirmişti. Gonca ve kız kardeşleri modern linolyum döşemeleri temizleyip ovdular. Kadınların aralarına naftalin torbaları koyarak güve yenikleriyle dolu çeyiz sandıklarında sakladıkları işlemeli keten örtüleri elde yıkadılar. Artık her evde bulunan manivellalı Miela çamaşır makinesine o kadar güvenmiyorlardı. Ailenin erkekleri sünnet eğlenceleri için kukla oynatıcılarıyla, sihirbazlarla ve fayton sürücüleriyle pazarlığa giriştiler. Oğlanlar yıkandı, keselendi, bitlenmesinler diye saçları kazındı, tırnakları kesildi, vücutları kolonyalarla ovuldu ve okula gönderilmedi. kız çocukları ise herkes görmezden geliyordu şimdi. Bu duruma içerliyordu kızlar. Özellikle sünnet yatağının yanında dağ gibi biriken hediyeleri gördükçe kıskançlıkları daha da arttı. Kızlar veletlerin piş piş musluklarına sevimsiz bir şeyler olacağını duymuşlardı ama sünnet sırasında tam olarak neler yapılacağını bilmiyorlardı tabii. Kızlar gibi beyaz, işlemeli saten elbiseler giydiklerini, sünnetten sonra bacaklarını ayırarak body body dolaştıklarını ve aylarca futbol oynayamadıklarını biliyorlardı gerçi. Ama oğlanların gördükleri yoğun ilgi ve aldıkları armağanların yanında bu küçük bir bedel gibi görünüyordu kızların gözüne. Ben de sünnet olabilir miyim, ne olur diye yalvardı Amber. Büyük bir haksızlığa uğradığı duygusu. Olmaz öyle şey, dedi Kamile. Bizim memleketimizde kızlar sünnet edilmez. Neden ama? Çünkü buna gerek yoktur. Onların şeyi yoktur. Neyi? Pipileri yani. Amber bu cevabı kısaca düşündü. Sonra annesine oğlanların pipisine tam olarak ne yapılacağını sordu. Derisi soyulacak, dedi Kamile. Ama neden? Çünkü deri pipinin kirlenmesine ve mikrop barındırmasına yol açar. Zavallı oğlanların kömür deposunun önünde grup halinde çiş ederken gururla sergiledikleri pipilerinin pazardaki tavuklar gibi derilerinin yüzüldüğünü düşününce Amber fikrini değiştirdi. Aşağıdaki dudakları kendine saklayacağı için memnun oldu. Henüz buluğ çağına girmemiş oğlanlar pirinç bir yatakta mor satenden bir yorganın altında yan yana yatıyorlardı. Üstünde gümüş renkli maşallah yazısı bulunan işlemeli beyaz takkeleri lekeli dazlak kafalarını gizliyordu. Her birinin omzuna bir nazar boncuğu takılmıştı. Odayı bir sessizlik, bir iç çekme sesi dolduruyordu. Nefes alıp verir gibi. Oğlanlar sabırsızlık içinde yatıyorlardı. Etraflarını izleyiciler ve yığınla hediye doldurmuştu. Bisikletler, futbol topları, el fenerleri, pusula takımları ve kara borsadan alınan her türlü alet edevat. Sibel'in kocası Dursun Bey sünnetçiyle selamlaştı. Sünnetçi erbabına diktirilmiş kabartmalı zarif yatak örtüsünü kaldırdı. Oğlanların narin bedenleri, tüysüz sıska bacakları ve Ankara'nın kırmızı toprağıyla lekelenmiş ayakları dizlerine inen uzun elbiselerinin altından belirdi. Küçük oğlan ağlamak üzereydi. Büyüğü ise kıkırdadı. Onunla birlikte odadakiler de kıkırdadılar. Biri, "Susun," diye fısıldadı. Sünnetçi, patates soyucusuna benzeyen madeni bir alet çıkardı çantasından. Aletin yüzeyi bir an için güneş ışığını yakaladı ve bütün odaya bir renk prizması yaydı. Sıcak bir gündü. Tavandaki vantilatör sanki motoru bitmek üzereymiş gibi tembel tembel dönüyordu. Oğlanlar ter içinde kalmıştı. Eskiden yılın bu mevsiminde modada olurdu aile. Orada hava serindi. Özel plajı olan bir yalıda geçirirlerdi günlerini. Yelkenli tekneleri vardı ama şimdi dönen talihleri yaz ortasında Ankara'nın sıcak ve rutubetli havasına hapsetmişti onları. O güzelim plajların keyfini şimdi sonradan görme zenginler çıkarıyordu. Sünnetçinin aleti bir gümüş balığı gibi yatak örtüsünün altına kaydı. Boşlukta bir şeyler kıpırdadı. Odadaki sessizlik doruğa vardı. Büyük oğlan dişlerini sıktı ama dudaklarından tek bir inilti bile çıkmadı. Çelik soğukluğunda bir sessizlik, derin bir nefes tutuş ve ardından sallanan bir deri parçası. Sünnetçi oğlanın yanağını sıktı. Herkes alkışladı. "Kahraman!" diye bağırdı biri. "Aferin sana!" Oğlan ağlamamaya kararlı olsa da dikkatle denetlediği yüzünden derin bir acı dalgası geçti. Aldatılmıştı. Şimdi bunun mükafatını görmek istiyordu. İntikam bir şeref. Ayda Amber'in yanında durmuş, bir eliyle kızın omzunu sıkıyor, öteki eliyle mendilini ağzına bastırıyordu. Oğlanların acısı sanki kendi bedenine geçmişti. Kendi oğulları aklına gelmişti mutlaka. Biri sonsuzluğa giden, diğeri ıslah evinde olan. Osman'ın sünnetini hatırladı. Keşke çükünü tümden keselerdi diye düşündü belki. Sünnetçi bıçağını alkolle sildi. Alet tekrar örtünün altına kaydı. Küçük oğlan öyle bir haykırdı ki ayda görmeye dayanamadığı bir korku filmi izliyormuş gibi başını Amber'in omzuna gömdü. Anne, anneciğim diye bağırdı oğlan. Şşş, ayıp sana. Ağabeyin gibi cesur ol. Artık erkek oldun. Sünnetçi bir parça kanlı deri daha gösterince oğlanın ağlaması kesildi. Herkes yine alkışladı. Gösteri bitmişti. Dursun, büyük oğlunu iki yanağından öptü. Mihriban, küçük oğlanı kollarına aldı, iç çekmelerini başkaları görmesin diye. Ama hiçbir teselli, hiçbir ilgi oğlanın ihanete uğradığı duygusunu azaltamıyordu. O gün, bu memleketin birçok erkeği gibi gözlerindeki fer yok oldu. Erkek olmanın bedeliydi bu. Herkese soğuk şerbetler dağıtıldı. Oğlanlar aydınlatılmış ama hareketsiz şeffaf perdeye bakarken bir yandan da armağanlarıyla ilgilenmeye başladılar. İnce bir bezden olan perde, terkari işi bir saray bahçesi görüntüsüyle bezeliydi. Öylesine iğreti duruyordu ki sanki cariyelerin ya da öfkeli harem ağalarının ortaya çıkmasıyla devrilecek gibiydi. Derken müthiş bir şamatayla Karagözü'yle Hacivat çıktı perdeye. Kağıttan yapılma, cafcaflı kıyafetlerle donatılmış bedenleri canlandı ve birbirleriyle didişerek gösteriye başladılar. Erkekler bayraklar ve kağıttan şeritlerle süslenmiş arka bahçede toplanmışlardı. Kafaları kesilip şişlere geçirilmiş kuzuları döndüre döndüre pişiriyorlardı. İşte Rodrigo ortaya çıktığında sünnet evindeki manzara böyleydi. Üstünde siyah saten bir gömlek ve siyah pantolon, elinde bir gitar vardı. Erkekler kabalık edip onu görmezden geldiler. Genç kadınlar ise ihtiyatla seyrettiler. Çocuklarsa Zorro zannettiler Rodrigo'yu. Rodrigo gitarını akort etti ve La Paloma'ya başladı. Şarkı havalanan bir kumru gibi çıktı dudaklarından. Kanatlarının titreşimi kadınların çıplak kollarını okşadı. Adam birkaç şarkı daha söyledi, sonra ortadan kayboldu. Kimse onun kim olduğunu, nereden geldiğini bilmiyordu. Ama hepsinin içine bir daha karşılaşacakları hissi doğdu. Çocuklar faytonlara doluşurken at pisliği kokusu kızarmış kuzu kokularına karışıyordu. Amber'in kucağına küçük bir kız oturdu. Kırmızı ve yeşil püsküller, işlemeli yelekler ve nazar boncuklarıyla süslü atlar asfalt yolda klik klak diye sesler çıkararak tırs gitmeye başladı. Atların çan sesleri davulların ve cırtlak zurnaların sesleriyle birleşti. Burnuna zincir geçirilmiş bir ayının oynamasını seyrettiler. Çingene sahibi ayının ipini tutarken bir yandan da tef çalıyordu. Yallah Süleyman, yallah yallah, hele bak bak bak, yallah Süleyman. Bütün postunda pireler uçuşan zavallı, yorgun Süleyman, çevresine tamamen ilgisiz görünüyor ama sahibi kırbacını yere vurup şaklattığı anda arka ayakları üstüne kalkıp bir sağa bir sola sallanıyor ve tef çalarmış gibi hareket ediyordu. Yallah Süleyman, yallah yallah. Süleyman dört ayağının üstüne inmeye çalıştı. Çocuklar çığlıklar attılar. Kırbaç tekrar şakladı. Süleyman homurdanarak tekrar arka ayakları üstüne kalktı. Çingene şapkasını uzatıp para toplamaya başladı. Cesur olan sünnet çocuğu ayıyla ilgilenmiyordu. Transistörlü radyosunu açıp It's Now or Never şarkısını söyleyen Elvis'i dinlemeye başladı. Bir yandan da Mickey Mouse kol saatiyle gösteriş yapıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Cornel Wilde, CORNELLWILDE, Linda Darnell, LINDADARNELL, Rodrigo, RODRIG, La Paloma, RAPALOMA, It's Now or Never, IT'SNOWORNEVER, Elvis, ELVIS, Mickey Mouse, MICKEY, MOUSE.